Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi günler. Bugün benden kurtulmak yok. Dün Diyarbakır'daydım, yayın yapmadım. Bunu telafi edercesine bugün biraz fazla konuşacağım. Zaten Transatlantik ve adını koyalım var. Onun dışında bu yayında HDP'yi ve Demirtaş'ı anlatmak istiyorum kendimce. Ama bir sonraki yayın saat 3.30'da Sedat Peker üzerine bir şeyler söylemek ve Sedat Peker'in oyun planı, yeni oyun planı hakkında düşündüklerimi anlatmak istiyorum. Pazartesi günkü yayında bahsetmiştim HDP kongresini değerlendireceğimi, Salı günü Diyarbakır'da olacağımı, oradaki izlenimlerimle birlikte HDP'yi dönüşte değerlendireceğimi söyledim ve öyle yapıyorum. Tabii burada ilginç bir şey oldu. Dün ben Diyarbakır'dayken Selahattin Demirtaş'ın T24'teki yazısı çıktı. İğneyi kendimize yazısı ve Diyarbakır'da DİTAM'ın düzenlediği çok önemli bir toplantı vardı. Bir rapor sunumu. Oraya gitmiştim. Kürt sorunu bağlamında Kürtlerin Türkiye medyası algısı araştırmasının sonuç raporu okundu, paylaşıldı ve daha sonra geniş bir katılımla tartışıldı. Oraya Diyarbakır dışından gelenler de vardı benim gibi ama özellikle bölgeden gazeteciler, bir takım kanaat önderleri de vardı ve orada bayağı bir gün boyu hem bu tartışmayı yaptık ki konumuzda doğrudan alakalı ama onun dışında da bayağı sohbet etme imkanı oldu. Bunların içerisinde Ankara'da pazar günü yapılan kongreye gitmiş ve dönmüş olanlar da vardı. Ve kongre hakkında çok fazla konuşana tanık olmadım. HDP üzerine çok fazla konuşana tanık olmadım. Bu HDP'nin önemsenmediği anlamına gelmiyor. Anladığım kadarıyla HDP zaten orada bölgenin en önemli partisi olarak duruyor. Ne olursa olsun bütün baskılara, engellemelere rağmen HDP varlığını sürdürüyor. Eğer kazara kapatılacak olursa, ki ben Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar vereceğini sanmıyorum ama bunu olabileceğini düşünenler, ciddi ciddi düşünenler olduğunu da biliyorum. Her neyse, kapatılsa da yeni bir şekilde yoluna devam edeceğini herkes biliyor. Yani bir, orada inşa edilmiş bir yasal siyasi parti var. Ve bunun %10'un üzerinde sabit bir oyu var. Kimi zaman çok yükseliyor, kimi zaman biraz iniyor. Ama son kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman %12 civarında gözüküyor. Ki daha da artma potansiyeli bence var. Böyle bir parti ama partinin kendisi yapılan baskılar, gözaltılar, tutuklamalar dışında kendi taraftarlarını da çok fazla heyecana getirmiyor. Böyle bir durum var. Bir ilginç bir durum. Aslında Türkiye'de bu kadar çok sorun yaşanırken, ekonomide özellikle çok ciddi sorunlar yaşanırken, siyasi hayatta bir garip bir dinginlik var. Fark ediyorsunuzdur. Arada sırada bir takım patlamalar olsa da, çıkışlar olsa da, siyasette bayağı bir dinginlik var. İşte bu bağlamda Sedat Peker'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar, ki saat 3.30'da onu konuşacağım ayrıca, daha fazla dikkat çekebiliyor. Normalde siyasetten çok fazla şey olması beklenirken garip bir durgunluğun içerisindeyiz ve HDP de buna dahil. HDP'nin kongresine baktığımız zaman zaten eş genel başkanlar değişmedi. Verilen mesajlar çok kişiyi şaşırtmadı. Özellikle altılı masaya yönelik bir takım mesajlar verildi. Ortak aday konusunda verildi. Bir de danışma kurulu diye bir şey oluşturuldu. Oraya hepsi olmasa bile önemli bir kısmı değişik şekillerde kamuoyunun bildiği kişilerin bir araya geldiği ama daha sembolik anlamı var sanki. Onun dışında kongreden çok da böyle üzerinde konuşulacak bir şey çıktığını açıkçası düşünmüyorum. Bir de tabii ki atılan sloganlar nedeniyle hemen devletin devreye girmesi, bazı kişilerin gözaltına alınması ve soruşturma açılması gibi artık hiç şaşırtmayan olaylar var. İşte böyle bir gündemin içerisine Selahattin Demirtaş'ın iğneyi kendimize yazısı düştü. Ve ben oradayken salı günü yazı çıktı ve insanlar okumuşlardı ve tartışıyorlardı, anlatıyorlardı. Demirtaş gerçekten artık esas olarak tabii ki Kürtler nezdinde ama genel olarak da tüm Türkiye nezdinde bir fenomen. Bunu kabul etmek gerekiyor. Siyasi anlamda yeni bir şeyler söyleyebilen, farklı bir şeyler söyleyebilen, tartışma açabilen birisi, az sayıdaki kişiden birisi ve bunu bir de cezaevinde yapıyor, mağduriyet ortamında yapıyor ve mesela bu yazısında HDP kongresini övgüyle bahsediyor ama HDP'ye yönelik çok ciddi eleştirileri var. Bunları yapabiliyor ve bu eleştiriler tahmin ederim HDP yöneticilerinin hoşuna gitmiyordur. Çünkü bu belli ki Selahattin Demirtaş'ın bir süredir kimi zaman sorulara verdiği cevaplarda, kimi zaman yolladığı yazılarda dile getirdiği bir takım hususların daha bir berraklaşmış hali açık açık HDP'ye önce kendimize bakalım diyor. Genellikle HDP'nin yaptığı biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama muhataplarımız özellikle muhalefetin diğer partileri algıların esiri olmuş durumdalar ve ürkek davranıyorlar şeklinde bir yaklaşımı seslendiriyorlar ki bu söyledikleri yanlış değil. Zaten Selahattin Demirtaş'ın yazısında da bu kabul ediliyor ama diyor ki öncelikle iğneyi kendimize batıralım. Mesela HDP'nin yaşadığı mağduriyetleri anlatıp diyor ki ancak HDP'nin yaşadığı mağduriyetler siyasi kararlar alırken duygusal davranma gerekçesi olamaz. Türkiye'de değişim istiyorsak bunu kendimizden başlatma cesaretini göstermek zorundayız. Aksa halde haklı olmamıza rağmen yeterince inandırıcı olamayız. Bu bir girizgah aslında. Ama sonrasında daha da net, yani kendimizi değiştirelim dedikten sonra diyor ki kendi hassasiyetlerimize saygı beklediğimiz her yerde başkalarının hassasiyetlerine gerekli saygıyı göstermek zorundayız. Kimse kimseye farklı hassasiyetleri ortak değer olarak dayatmamalı. Hassasiyetlerin sınırı demokratik ortak değerlerdir dedikten sonra eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız. Bu çok hayati bir cümle. Daha önce Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olduğu ve partinin başında olduğu dönemlerde Türkiye Partisi olmak şeklinde dile getirilmişti ve Haziran 2015'te çok büyük bir başarı yakalamıştı HDP. Daha sonra Kasım 2015'te arada yaşananlardan sonra oylarında bir azalma oldu ama yine de barajı geçebilmişti. Türkiye açılımı, HDP'nin yapması gereken Türkiye açılımı. Biz Türkiye açılımı yapalım, diğerlerinden de Kürt açılımı bekleyelim diyor. Mağdur kimliğimizin bizi ezilmişlik veya öfke psikolojisine sokmasına izin vermeden özgüvenle tüm Türkiye'yi kucaklamak zorundayız. Bunu dediğine göre HDP'nin bunu yapamadığını görüyor, kabul ediyor ve bu anlamda HDP'ye Türkiye'yi kucaklama perspektifinde mağduriyetleri öne çıkartmak yerine bu arayışı öne çıkartmayı söylüyor. Burada siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını bizim de bildiğimizi, çok kritik bir cümle. İşte burada Öcalan yani İmralı, Kandil yani PKK olayı bir şekilde giriyor adları verilmeden. Siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını. Bunu söylediğiniz zaman aslında Kürt hareketinin yasal partisine diğer yasal olmayan boyutlarıyla arasında, tabii bu açıklıkta söylemiyor ama, bir mesafe koyması gerektiğini bir şekilde ima ediyor. Yani siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını söylemek. HDP'nin bunu bu açıklıkta söyleyebilmesi ne derece mümkün? Çok emin değilim ama burada Selahattin Demirtaş'ın bunu bu cümleyle ifade etmesinin çok anlamlı olduğu kanısındayım. Bizim yapacağımız doğru hamlelere rağmen muhalefet algılara teslim olmaya devam ederse işte o zaman çuvaldızı onlara batırma hakkımız doğar. Bunun için ilkelerimizden değil, korkularımızdan ve alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu çok ciddi bir eleştiri ama aynı zamanda öz eleştiri. Çünkü korkular ve alışkanlıklar Selahattin Demirtaş'ın lider olduğu zamanda da, yani dışarıda olup partinin başında olduğu zamanlarda da vardı. Özellikle Haziran-Kasım arasındaki süreçte, Selahattin Demirtaş'ın da eş genel başkan olduğu süreçte HDP yönetiminin özellikle Güneydoğu'da yaşananlar konusunda şu anda Demirtaş'ın söylediği pozisyonu alabildiğini açıkçası görmedim. Bu açıklıkta şiddet ve siyasetin bir arada gidemeyeceğini dile getirdiklerini de görmedim. O dönemde çok ciddi bir şekilde yaşananlarda birçok olayın birçok boyutu vardı ama HDP'nin bu süreçte o süreçte bu perspektife sahip olması halinde Kasım seçimleri, 2015 Kasım seçimleri bambaşka olabilirdi. Dolayısıyla burada sadece bir Demirtaş'ın eleştirisi değil ama aynı zamanda bir öz eleştirisi olduğu kanısındayım. Bilemiyorum, biraz şey mi yapıyorum, saflık mı yapıyorum ama bu kendi genel başkanlığı, eş genel başkanlığı dönemindeki bu söylediği korkular ve alışkanlıklar meselesini de bir şekilde herhalde özgür olduğu zaman, tekrar dışarıda olduğu zaman bunları herhalde ayrıca daha geniş bir şekilde dile getirecektir. Değişim cesaret ister. Şimdi o cesareti göstermenin, değişimi kendimizden başlatmanın tam zamanı. Bunlar şimdi böyle birer cümle gibi gözüküyor ama bu kadar politik olan bir yapıda kelimelere, cümlelere çok önem veren bir siyasi gelenekte bu cümle, değişimi kendimizden başlatma zamanı cümlesi, cesaret gösterme, değişimi kendimizden başlatma cümlesi çok önemli. Burada HDP'nin şu anda bir dönemdir var olan, karşı tarafı eleştiren, ki eleştirilerinde haklı olabilir, o ayrı bir tartışma konusu. Ama esas olarak bunu yapan tutumunun yerine öncelikle kendisini eleştirmesini, kendisini değiştirmesini ve bunun perspektifinin de siyasetle şiddetin bir arada olamayacağı ekseni ve Türkiye açılımı. Bütün bunlar daha yeni kongresini yapmış belli bir heyecan, ki o heyecanı Selahattin Demirtaş da yazısında söylemiş. Yaşamış bir partiye sıcağı sıcağına, yani pazar günü kongre yapıldı. Salı günü bu yazı çıktı ve kongreden çok bu yazı konuşuluyor bu hareketin içerisinde ve bu hareketi takip edenlerde bu yazı konuşuluyor. Bu da başlı başına Türkiye'de Selahattin Demirtaş'ın ne kadar önemli bir figür olduğunu ve cezaevi sürecinde bir anlamda bir yani tam bir dönüşüm denemez ama bayağı bir bu bahsettiği değişimi kendimizden başlatmamız gerekir sözünü bir anlamda kendisine de uyguladığını görüyoruz. Bunun HDP'ye hakim olması, bu çizginin HDP'ye hakim olması mümkün mü? Şu haliyle çok kolay değil. Çünkü hala bu duruşta, Selahattin Demirtaş'ın bu duruşunda HDP'nin bir kendi ayakları üzerinde durup esas olarak kendisini bir varlık olarak tanımlıyor. Dışarıdaki güçlerin burada yani kendisi böyle söylemiyor ama benim akıl yürütmem bu. Kandil ve İmralı'nın müdahaleleriyle şekillenen bir parti yerine kendi kendini geliştiren, tabii ki diğerlerini yok saymayacaktır. Çünkü bu eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Ama özellikle parti dışındaki kesimlerin kendi yolunu kendi çizen bir parti olduğuna ikna olmasını anladığım kadarıyla talep ediyor. Değişimi kendinden başlatmak, muhalefet iktidarın algılarına teslim olmuş olabilir. Bunu kırabilmek için bizim kendimizi değiştirmemiz gerekir diyor, diyor Selahattin Demirtaş. Bu başlı başına çok önemli bir olay. Eminim şu anda bu yazıdan sonra HDP'nin değişik kademelerinde ve Kandil'de ve yazı bir şekilde kendisine ulaştırıldıysa ki pekala mümkün, İmralı'da da burada söylenenler bir şekilde değerlendiriliyor olsa gerek. Önümüzdeki dönemde Diyarbakır'daki sohbetlerimden önümüzdeki dönemde iktidarın Öcalan'ı ve hatta Kandil'i, hatta ikisini birden birbiriyle koordineli bir şekilde devreye sokma girişimlerinin pekala olabileceği izlenime edindim. Daha doğrusu tabii ki insanlar bunun kararını vermiyorlar ama doğrudan bu olayları birinci elden kendileri yaşadıkları için ve bu hareketin geçmişini, yaşananları çok iyi bildikleri için konuştuğum, önem verdiğim kişilerle yaptığım sohbetlerde bunun hiç de yabana atılacak bir ihtimal olmadığını vurguladıklarını gördüm. Yani iktidarın bir şekilde İmralı ve hatta Kandil kartını hatta ikisini birden devreye sokmak isteyebileceğini düşünen önem verdiğim kişiler var. İşte Demirtaş'ın bu duruşu şimdiden böyle bir stratejiye yönelirse de Erdoğan ona bir hazırlık, onu önleyici bir hazırlık gibi de görülebilir. Gerçekten çok karışık ama bu hareketin içerisinde çok ciddi tartışmaların olduğunu, ya tartışmalar olmasa bile bu tartışmaların olabileceğini gösteren bir yazıyla karşı karşıyayız. Evet, 3.30'da Sedat Peker değerlendirmemle yine karşınızda olacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.